Ayrım 33, Cehennem, Dan Brown, sayfa 460, 83. Bölüm. Langdon, hava almam lazım diye düşündü. Manzara da olabilir, herhangi bir şey olsaydı. Penceresiz uçak gövdesi adeta üzerine geliyordu. Elbette başına gelenlerle ilgili anlatılanların da pek faydası dokunmamıştı. Sienna ile ilgili çoğu cevaplanmamış sorular beyninde zonkluyordu. Garip bir şekilde onu özlüyordu. Kendine rol yapıyordu diye hatırlattı. Beni kullandı. Langdon tek kelime etmeden amiri orada bırakıp uçağın ön tarafına yürüdü. Kokpitin kapısı açıktı. İçeri giren doğal ışık onu kendine çekti. Güneş ışığı pilotlar fark etmeden kapı ağzında duran Langdon'ın yüzünü ısıttı. Önündeki açıklık ona cennetten bir nimet gibi geldi. Açık mavi gökyüzü öylesine huzurlu, öylesine durağandı ki. Kendi kendine hiçbir şey durağan değildir diye hatırlatırken hala yaşayacakları olası felaketi kabul etmekte zorlanıyordu. Arkasından biri alçak sesle "Profesör" diye seslenince döndü. Langdon geriye doğru şaşkınlıkla bir adım attı. Karşısındaki kişi Doktor Ferris'ti. Langdon adamı son kez gördüğünde San Marco Bazilikası'nda yerde kıvranıyordu. Şimdi başında bir beyzbol şapkası, yüzü pembe macun kıvamındaki kalaminle kaplanmış olarak kabinler arasındaki bölmeye yaslanmış duruyordu. Göğsünün her yeri sargılıydı ve sık nefesler alıyordu. Ferris'te veba varsa bile kimsenin umurunda değil gibiydi. Adama baka kalan Langdon, "Yaşıyorsun," dedi. Ferris yorgun bir ifadeyle başını salladı. "Aşağı yukarı." Rahatlamış gibi görünen adamın davranışları büyük ölçüde değişmişti. "Ama sandım ki..." Langdon sustu. "Aslında artık ne düşüneceğimi bilmiyorum." Ferris anlayışlı bir ifadeyle gülümsedi. "Bugün fazlasıyla yalan duydun. Özür dilemek istedim. Tahmin edebileceğin gibi Dünya Sağlık Örgütü için çalışmıyorum ve seni işe almak için Cambridge'e gelmedim." Artık herhangi bir şeye şaşırmayacak kadar yorgun hisseden Langdon başını salladı. "Amir adına çalışıyorsun." "Öyle. Sana ve Sienna'ya acil saha yardımında bulunmam için beni gönderdi. Ve tabii TTD ekibinden kaçabilmeniz için." Ferris'in vaftizhanede nasıl birden ortaya çıktığını, kendisini nasıl Dünya Sağlık Örgütü adına çalışanı olduğuna ikna ettiğini, Sienna'nın Floransa'dan ve Sinski'nin ekibinden kaçışını onun nasıl ayarladığını hatırlayan Langdon, "O halde sanırım işini mükemmel şekilde başardın," dedi. "Tabii doktor da değilsindir." Adam başını iki yana salladı. "Değilim. Bugün öyleymiş gibi numara yaptım. Projektörün nereye işaret ettiğini bulabilin diye Sienna'nın buna inanmasını sağladım. Amir Zobrist'in yarattığı şeyi Sinski'den koruyabilmek için bulmaya kararlıydı." Ferris'in garip kızarıklıkları ve iç kanamasının ne olduğunu hala merak eden Langdon, "Salgın bir hastalık olduğunu bilmiyor muydun?" diye sordu. "Tabii ki bilmiyordum. Sen bahsedince hevesini kaybetmemen için Sienna'nın uydurduğu bir hikaye sandım. Ben de rol yaptım. Hep birlikte Venedik'e giden trene bindik ve sonra her şey değişti."
"Nasıl oldu?"
"Amir Zobrist'in garip kaydını görmüştü."
"Bu yüzden olabilir. Zobrist'in çılgının teki olduğunu fark etti."
"Kesinlikle. Amir konsorsiyumun neye bulaştığını birden anladı ve dehşete düştü. Yaptığından haberi var mı diye Zobrist'i en iyi tanıyan kişiyle görüşmek istedi. FS-2080'le.
FS-2080 mi?
"Üzgünüm. Sienna Brooks. Operasyon için seçtiği kod isim buydu. Transhümanizmle ilgili bir şey olmalı. Amir'in bensiz Sienna'ya erişmesi mümkün değildi."
"Langdon trendeyken arayan hastanen oydu herhalde," dedi.
"Şey, amirin telefonuna sizin yanınızdan cevap veremezdim. O yüzden dışarı çıktım. Bana kayıttan bahsedince dehşete kapıldım. Sienna'nın da aldatılmış olmasını diliyordu. Ama ikinizin de vebadan bahsettiğinizi ve işin peşini bırakmaya niyetinizin olmadığını söyleyince onun bu işte Zobrist'le birlikte olduğunu anladı. Sienna o anda düşmanımız olmuştu. Venedik'teki yerimizi ona günü gününe bildirmemizi istedi. Ayrıca onu yakalaması için bir de ekip gönderecekti. Ajan Brüder'in ekibi onu San Marco Bazilikası'nda neredeyse yakalayacaktı. Ama o kaçmayı başardı." Boş gözlerle yere bakan Langdon kaçmadan önce kendisine bakan Sienna'dan o güzel kahverengi gözlerini hala görebiliyordu.
''Üzgünüm Robert, her şey için.'' ''Adam güçlü bir kadın.'' dedi. ''Bana Bazilika'da saldırdığını görmemiş olmalısın.''
''Saldırdı mı?''
''Evet, askerler içeri girdiğinde bağırıp Sienna'nın yerine haber verecektim. Ama bunu yapacağımı hissetmiş olmalı. Eliyle göğsüme bir darbe indirdi.''
''Ne?''
''Bana neyin vurduğunu anlayamadım. Dövüş sanatında kullanılan bir tür hareket olmalı. Göğsüm zaten fena halde hırpalanmış olduğu için ağrının şiddeti daha da katlandı. Ancak 5 dakika sonra normal nefes alabildim. Kimse onları görmeden Sienna seni balkona çıkarttı.''
Sersemleyen Langdon Sienna'ya ''Lai colpito al petto'' diye bağıran ve kendi göğsünü yumruklar gibi yapan yaşlı İtalyan kadını hatırladı. ''Sienna no'' diye karşılık vermişti. ''Kalp masajı onu öldürür, göğsüne bak.'' Langdon bu sahneyi zihninde canlandırırken Sienna'nın ayaküstü ne kadar kolay yalan söyleyebildiğini fark etti. Sienna yaşlı kadının İtalyancasını yanlış çevirmişti. ''Lai colpito al petto'' aslında göğsüne bastırmasını söyleyen bir öneri değil, öfkeli bir suçlamaydı. ''Adamın göğsünü yumrukladın.'' O sırada içinde bulundukları karmaşa yüzünden Langdon bunu fark etmemişti bile. Ferris ona acı dolu bir tebessümle gülümsedi. ''Bildiğiniz gibi Sienna Brooks hayli akıllı biri.'' Langdon başını salladı. ''Biliyorum.''
''Sizkinin adamları beni The Mendasium'a getirip sargı yaptılar. Bugün senin dışında Sienna ile vakit geçiren tek kişi ben olduğundan amir istihbarat desteği sağlamam için beni burada istedi.''
Aklı adamın kızarıklıklarına takılan Langdon başını salladı. ''Peki yüzün?'' diye sordu. ''Göğsündeki çürükler bu şey değil mi?''
''Veba mı?'' Ferris kahkaha atıp başını iki yana salladı. ''Sana söylediler mi bilmiyorum ama ben bugün iki doktor rolü oynadım.''
''Anlayamadım.
Beni bugün vaftizhanede gördüğünde yüzümün tanıdık geldiğini söylemiştin.''
''Evet öyle söyledim. Galiba gözlerin beni Cambridge'den getirdiğin için.''
Langdon sustu. ''Şimdi bunun gerçek olmadığını biliyorum. Peki o zaman?'' ''Daha önce tanıştığımız için yüzüm sana tanıdık geldi. Ama Cambridge'de tanışmadık.''
Adamın gözleri Langdon'ın hatırladığını belli eder bir ipucu aradı.
''Bu sabah hastanede uyandığında aslında ilk gördüğün kişi bendim.''
Langdon çirkin hastane odasını gözünde canlandırdı. Bitkin bir haldeydi ve gözleri iyi görmüyordu. Bu yüzden uyandığında ilk gördüğü kişinin İtalyanca konuşan, kalın kaşlı, grileşmiş, gür sakallı, diğerinden yaşlı bir doktor olduğuna emin gibiydi.
''Langdon hayır'' dedi. ''Uyandığımda Doktor Marconi'yi gördüm.''
Adam kusursuz İtalyan aksanıyla ''Scusi, professore'' dedi. Dipnot affedersiniz profesör.
Ma non si ricorda di me.
Dipnot ama beni hatırlamadınız mı? Hayali kaşlarını yatıştırıp olmayan grileşmiş sakalını okşuyormuş gibi yaparak eğildi.
Sono il dottor Marconi.
Dipnot ben doktor Marconi. Langdon'ın ağzı açık kalmıştı. Doktor Marconi sen miydin?
Gözlerim bu yüzden tanıdık geldi. Daha önce hiç takma kaş ve sakal kullanmamıştım ve maalesef yapıştırıcıya alerjim olduğunu bilmiyordum. Cildim hassaslaşıp yandı. Beni gördüğünde dehşete kapıldığına eminim. Ne de olsa olası bir veba salgını için tetikte bekliyordun.
Vayenta saldırınca yere düşüp göğsünden kanlar akan Doktor Marconi'nin bunun hemen öncesinde sakalını kaşıdığını şimdi hatırlayan Langdon baka kalmıştı. Göğsündeki sargıları gösteren adam,
''Daha da kötüsü operasyon devam ederken içimdeki kan torbasının fişeği kaydı. Vaktinde yerine koyamadım. Fişek açılı bir şekilde patladı. Bir kaburgam kırıldı ve göğsüm fena halde çürüdü. Gün boyunca nefes almakta zorlandım.''
''Ben de veba olduğunu sanmıştım.'' Adam derin bir nefes alınca yüzünü buruşturdu.
''Aslında galiba yeniden oturmam gerekiyor.''
Giderken Langdon'ın arka tarafını işaret etti.
''Zaten başka bir arkadaşın geliyor.''
Langdon arkasını dönünce arkasından gümüş rengi uzun saçları salınan Doktor Sinski'nin kabinde yürüdüğünü gördü. ''Profesör, demek buradasınız.'' Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü bitkin görünüyordu. Ama Langdon onun gözlerinde bir ümit pırıltısı fark etti. ''Bir şey bulmuş.''
Langdon'ın yanına gelen Sinski, sizi yalnız bıraktığım için üzgünüm dedi. Koordinasyon kurup biraz araştırma yapıyorduk. Kokpitin açık kapısını gösterdi. Güneş ışığına çıkmıştınız sanırım. Langdon omuzlarını silkti. Uçağınıza pencere eklemeniz gerekiyor. Sinski ona sevecen bir tavırla gülümsedi. Işıktan bahsetmişken, umarım amir size son olaylarla ilgili biraz ışık tutmuştur.
Evet ama ben duyduklarımın hiçbirinden memnun kalmadım.
Ben de öyle derken yalnız olduklarından emin olmak için etrafına göz gezdirdi. İnanın bana ondan ve örgütünden ciddi sayıda insan ayrılacak diye fısıldadı. Bunun olmasını sağlayacağım. Ama şu anda o torba çözülmeden ve salgın yayılmadan önce yerini tespit etmeye odaklanmamız gerekiyor.
Veya Siena oraya gidip çözülmesine yardım etmeden önce.
Dandoğlu'nun mezarının bulunduğu bina hakkında sizinle konuşmam lazım. Langdon gitmeleri gereken yerin neresi olduğunu anladığından beri o göz alıcı yapıyı hayalinde canlandırıyordu. Kutsal bilgeliğin muzeyonu. Sinski heyecan verici bir şey öğrendim dedi. Yerel bir tarihçiyle telefonda konuştuk. Elbette Dandoğlu'nun mezarını neden aradığımızı bilmiyor ama ona mezarın altında ne olduğuyla ilgili fikri var mı diye sordum. Tahmin edin ne dedi?
Gülümsedi. Su. Langdon şaşırmıştı. Gerçekten mi?
Evet, görünüşe bakılırsa binanın aşağı kısmını su basmış. Geçen yüzyıllar içinde binanın altındaki su seviyesi yükselmiş ve en az iki katı sular altında kalmış. Aşağıda bazı hava cepleri ve suya kısmen gömülmüş yerler olduğunu söyledi.
Tanrım, Zobrist'in görüntüleri ve yosunlu duvarlarına belli belirsiz sütun gölgeleri vuran tuhaf bir ışıkla aydınlanmış mağara. Langdon'un hayalinde canlandı. Suya batmış bir yer.
Kesinlikle.
Ama o zaman Zobrist oraya nasıl indi?
Sinski'nin gözleri parladı. İşte hayret verici tarafı da bu. Ne bulduğumuza inanamayacaksınız. O sırada Venedik kıyılarının yarım mil açığındaki Lido adasında zarif bir Cessna Station Mustang, Nicelli havaalanının pistinden havalanarak alacakaranlık gökyüzüne yükseldi. Sahibi olan tanınmış kostüm tasarımcısı Giorgio Venci uçakta değildi ama pilotlarına çekici genç yolcuyu nereye isterse götürmeleri talimatını vermişti.
84. Bölüm. Eski Bizans başkentinde akşam olmuştu. Marmara Denizi'nin kıyısında yanan ışıklarla birlikte camiler ve ince minarelerden oluşan şehir silüeti aydınlandı. Akşam namazı vaktiydi ve şehirdeki hoparlörlerden ibadet çağrısı yapan ezan sesleri yankılanıyordu. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. İnançlılar camilere koşarken şehrin geri kalanı işlerine devam ediyorlardı. Gürültücü üniversite öğrencileri biralarını içiyor, iş adamları anlaşmalarını yapıyor, tüccarlar baharatlarını ve halılarını pazarlıyor ve turistler büyülenmiş bir halde olan biteni izliyorlardı. Burası ikiye bölünmüş bir dünya, karşıt güçlerin şehriydi. Dindarlarla laikler, eskiyle yeni, doğuyla batı. Avrupa ile Asya arasındaki coğrafi sınırda duran bu ebedi şehir, gerçekten de eski dünyadan daha da eski bir dünyaya uzanan bir köprüydü. İstanbul. Artık Türkiye'nin başkenti olmayan şehir, yüzyıllar boyunca üç farklı imparatorluğun, Bizans, Roma ve Osmanlı'nın merkezi olmuştu. Bu yüzden İstanbul tarihi en fazla çeşitlilik gösteren yerlerden biriydi. Şehir Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yedi Kule ile ilgili folklorik savaş, zafer ve yenilgi efsaneleriyle doluydu. O akşam gökyüzünden bir C-130 nakliye uçağı fırtına bulutlarının arasından Atatürk Havalimanı'na doğru alçalıyordu. Kokpitin içinde pilotların arkasındaki mürettebat koltuğunda oturan Robert Langdon, kendisine manzaralı bir koltuk verildiği için rahatlamış bir halde ön camdan dışarı bakıyordu. Bir şeyler yiyip uçağın arka tarafında yaklaşık bir saat uyuduktan sonra kendini canlanmış hissediyordu. Langdon sağ tarafta Marmara Denizi'nin karanlığında çıkıntı yapan boynuz şeklindeki parlak yarımadanın İstanbul'un ışıklarını görebiliyordu. Burası Asyalı kız kardeşinden kavisli bir karanlık şeritle ayrılmış Avrupa tarafıydı. Boğaz içi. Boğaziçi ilk bakışta İstanbul'u ikiye bölen geniş bir yarık gibi görünüyordu. Ama Langdon Kanal'ın İstanbul'un ticaretinin hayat kaynağı olduğunu biliyordu. Boğaziçi şehre iki kıyı şeridi sunmanın yanı sıra Akdeniz'den Karadeniz'e gemi geçişini ve İstanbul'un iki dünya arasında bir ara istasyon görevi görmesini sağlıyordu. Uçak bir sis tabakası arasından alçalırken Langdon'ın gözleri uzaktaki şehri tarayarak bulmaya geldikleri büyük yapıyı aradı. Enrico Dandolo'nun mezarının bulunduğu yer. Anlaşıldığı kadarıyla Venedikli hain Duca Enrico Dandolo Venedik'e değil, 1202'de fethettiği kalenin kalbine, aşağılarında sere serpe uzanan şehre gömülmüştü. Ve Dandolo fethettiği şehrin sunabileceği en kutsal yerde, günümüze kadar bölgenin en değerli mücevheri olarak kalan binada ebedi istirahatgahına yerleştirilmişti. Ayasofya. Milattan sonra 360 yılında inşa edilen Ayasofya, Enrico Dandolo ve 4. Haçlı Seferi ordusunun şehri fethettiği 1204 yılına kadar Doğu Ortodoks Katedrali olarak hizmet vermişti. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in Konstantinopolis'i ele geçirmesinden sonra camiye dönüştürülmüş ve 1935 yılında müze haline getirilene kadar Müslümanların ibadethanesi olarak hizmet vermişti. Langdon altın yaldızlı kutsal bilgelik muzeyonu diye düşündü. Ayasofya'daki altın yıldızlı süslemeler San Marco'dakilerden çok daha fazlaydı ve ismi gerçekten de kutsal bilgelik anlamına geliyordu. Langdon muazzam binayı gözünün önüne getirdi ve altında bir yerlerde, karanlık bir lagünde, suyun dibinde iple bağlı dalgalanan bir balon olduğunu ve yavaş yavaş çözünerek içindekileri serbest bırakmaya hazırlandığını düşündü. Dipnot: Lagün sözcüğü yazarın kurgusu gereği orijinali gibi bırakılmıştır. Burada Dante'nin İtalyanca manzumelerinde göl ya da gölet sözcükleri lagün olarak ifadelendirildiği için metnin orijinaline sadık kalınmıştır. Langdon geç kalmış olmamalarını diledi. Sinski uçakta bir süre önce çalışma alanına doğru kendisini izlemesini işaret ederek heyecanla ''Binanın alt katları su altında kalmış.'' demişti. ''Ne bulduğumuza inanamazsın. Göksel Gülen soyadında bir belgesel film yönetmeni duymuş muydun?'' Langdon başını iki yana sallamıştı. Sinski, Ayasofya'yı araştırırken demişti, orası hakkında bir film yapıldığını öğrendim. Birkaç yıl önce Gülensoy'un çektiği bir belgesel. Ayasofya hakkında düzinelerce film yapıldı. Sinski'nin çalışma alanına vardıklarında, evet demişti ama bunun gibisi yapılmadı. Langdon'un görebilmesi için dizüstü bilgisayarını çevirmişti. Oku. Langdon oturup Gülensoy'un son filmi Ayasofya'nın derinliklerinden bahseden makaleyi okumuştu. Hürriyet Daily News dahil çeşitli haber kaynaklarından derlenmişti. Langdon okumaya başlar başlamaz Sinski'nin neden heyecanlandığını anlamıştı. İlk iki kelime bile Langdon'un kafasını kaldırıp hayretle ona bakmasına neden olmuştu. Tüplü dalış mı? Sinski biliyorum demişti, okumaya devam et. Langdon tekrar makaleye dönmüştü. Ayasofya'nın altına tüplü dalış. Belgesel film yapımcısı Göksel Gülensoy ve araştırmacı Dalgıç gibi İstanbul'un yoğun turist çeken dini yapısının yüzlerce metre altında sular altında kalmış çok eski havzalar buldular. Sayısız mimari harikanın yanı sıra 800 yıllık çocuk aziz mezarları, Ayasofya'yı Topkapı Sarayı'na, Tekfur Sarayı'na bağlayan tüneller ve Anemas zindanlarının yeraltı uzantılarını keşfettiler. Yarısı sular altında kalmış bir dehlizde Ayasofya'nın temellerini inceleyen bot içindeki araştırmacıların eski bir fotoğrafını gördükten sonra belgeseli çekmeye karar verdiğini söyleyen Gülensoy, Ayasofya'nın altındakilerin yüzeyin üzerindekilerden çok daha heyecan verici olduğunu düşünüyorum diye açıklamada bulundu. Sinski heyecanlı, kesinlikle doğru yapıyı bulmuşsun demişti ve anlaşılan o binanın altında içinde gezilebilir geniş cepler var ve çoğuna da tüplü dalış malzemeleri olmadan girilebiliyor. Bu Zobrist'in çekimlerinde gördüklerimizi açıklayabilir. Ajan Brüder arkalarında durmuş dizüstü bilgisayarının ekranına bakıyordu. Belli ki binanın altındaki su yolları her tarafa uzanıyor. O solüblon torba biz oraya varmadan çözülürse içindekilerin yayılmasını engellemek imkansız olacak.
Langdon içindekiler demişti. İçinde ne olduğuna dair bir fikriniz var mı? Yani tam olarak bir patojenle karşı karşıya olduğumuzu biliyorum ama... Brüder kamera görüntülerini inceledik demişti. Gerçekten de kimyasal değil, biyolojik bir şey olduğu izlenimi veriyor. Yani yaşayan bir şey. Torbanın içindeki cüzi miktara dayanarak son derece bulaşıcı ve çoğalabilen bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bakteri gibi sudan mı bulaşıyor, yoksa serbest kaldığında virüs gibi havadan mı yayılıyor emin değiliz. Ama her ikisi de mümkün.
Sinski, şu anda bölgedeki taban suyu sıcaklığı ile ilgili veri topluyor, yer altındaki bu bölgelerde ne tür bulaşıcı maddelerin gelişebileceğini belirlemeye çalışıyoruz. Ama Zobris son derece yetenekliydi. Kolaylıkla benzersiz özellikleri olan bir şeyi icat etmiş olabilir. Ayrıca onun burayı seçmesinin bir sebebi olduğundan şüpheleniyorum demişti.
Brüder başıyla izin isteyip Solublon torbasının su altındaki sıra dışı yayılma mekanizması ile ilgili değerlendirmesini sunmuştu. Mekanizmanın mükemmelliğini kavramaya başlıyorlardı. Zobris torbayı yerin ve suyun altında asılı tutarak son derece stabil bir kuluçka ortamı yaratmıştı. Sabit su sıcaklığı olan, güneşin radyasyonunu almayan, kinetik tamponlamaya sahip ve rahatsız edilmediği bir ortam. Zobris seçtiği dayanıklı torba sayesinde bulaşıcı hastalığı olgunlaşıp belirlenmiş tarihte kendi kendini serbest bırakana kadar bir süre tek başına bırakabilecekti. Bir daha oraya geri dönmese bile.
Langdon yere inen uçağın ani sarsıntısıyla katlanır mürettebat koltuğunda şimdiki zamana döndü. Pilotlar sertçe fren yaptıktan sonra uzaktaki bir hangara doğru taksi yapıp dev uçağı durdurdular.
Langdon hazmat giysileri içinde, dipnot tehlikeli maddelerden korunmak için giyilen giysi, bir grup Dünya Sağlık Örgütü çalışanı tarafından karşılanacaklarını düşünmüştü. Ancak gelişlerini bekleyen tek kişi, parlak kırmızı haç amblemli büyük beyaz bir minibüsün şoförüydü.
Kızıl haç mı gelmiş?
Langdon tekrar bakınca kırmızı haç amblemini kullanan diğer kuruluş olduğunu anladı. İsviçre elçiliği. Kemerini çözdü ve herkes uçaktan inmeye hazırlanırken Sinski'yi buldu.
''Herkes nerede?'' diye sordu. ''DSO ekibi, Türk yetkililer, herkes çoktan Ayasofya'ya mı gitti?''
Sinski huzursuz bir ifadeyle ona baktı.
''Doğrusunu istersen'' diye açıkladı. ''Yerel yetkililere haber vermemeye karar verdik. ECDC'nin en iyi TTD ekibi yanımızda ve kolayca yayılabilecek bir panik yaratmaktansa operasyonu bir süre gizli tutmak daha mantıklı görünüyor.
Langdon Brüder ve ekibinin içinde hazmat malzemeleri, biyo giysiler, gaz maskeleri, elektronik keşif aletleri bulunan büyük siyah spor çantalarını hazırladıklarını gördü.
Brüder çantasını omzuna atıp yanlarına geldi.
''Gitmeye hazırız. Binaya girip Dandoğlu'nun mezarını bulacağız. Şiirin dediği gibi suyun şırıltısını dinleyeceğiz ve sonra ekibimle birlikte durumu değerlendirip başka destek çağırıp çağırmamaya karar vereceğiz.''
Langdon planda şimdiden bir takım sorunlar görüyordu.
''Ayasofya akşamüstü kapanır. Bu yüzden yerel yetkililer olmadan içeri girmemiz imkansız.''
''Sinski sorun yok.'' dedi. İsviçre elçiliğinden bir kontağım Ayasofya Müzesi'nin müdürüyle iletişime geçip özel bir VIP turu rica etti. Müze müdürü de kabul etti.
Langdon neredeyse kahkaha atacaktı. ''Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü için VIP turu ve hazmat çantaları taşıyan bir asker ordusu. Bunun biraz şüphe çekeceğini düşünmüyor musunuz?''
''Sinski TTD ekibi ve ekipmanları, sen, ben ve Brüder durumu değerlendirirken arabada kalacaklar.'' dedi. ''Ayrıca bilgin olsun, VIP ben değilim, sensin.''
''Efendim?''
''Müzenin müdürüne ünlü bir Amerikalı profesörün araştırma ekibiyle birlikte Ayasofya'daki semboller hakkında bir makale yazmak üzere İstanbul'a geldiğini ama uçakları 5 saat rötar yaptığı için profesörün binayı görme şansını kaybettiğini söyledik.'' Ekibiyle birlikte yarın sabah ayrılacağı için acaba...
Langdon tamam dedi, ana fikri anladım.
Müze bizi burada karşılaması için bir çalışanını gönderecek. Görünüşe bakılırsa İslam sanatı hakkında yazdıklarının bir hayranıymış.
Sinski iyimser görünmeye çalışarak ona yorgun bir ifadeyle gülümsedi.
Binanın her köşesine girebileceğine dair garanti verdiler.
Brüder ve daha da önemlisi dedi, içeride sadece biz olacağız.
33. ayrımın sonu. Sayfa 472.